Sevgili dostum, umarım kutsal yazıların sadece bir kısmını değil, hepsini okuyup incelemenin ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalarımızda öğreniyorsunuzdur. Çünkü kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik özel bir yoruma tabi tutulabilecek bir peygamberlik değildir. Yani kendi kendine yorumlanamaz. Kutsal yazıların yorumu Tanrı'nın sonsuzluğa dek uzanan o muhteşem tasarı ve planlarıyla bütünüyle uyum içerisinde olmalıdır. Hatırlayacaksınız, Rab İsa'ya yeryüzüne ilk geldiğinde marangoz lakabı takıldı Markos 6. bölüm 3. ayette de görebileceğiniz gibi. Ama ikinci kez geldiğinde bir demirci olarak yeryüzüne gelecek ve sözünü ettiğimiz Mesih karşıtını, dünya diktatörü olan bu şeytansal kişiyi yenip tahtından indirecek ve başkenti Yeruşalim olan egemenliğini bu dünyada kuracaktır. Evet sevgili dostum, bu bölümü bitirmeden önce bu 10 görümün her birinde büyük önceliğin şu gerçeklere verildiğine dikkatinizi çekmek isterim. İlk olarak, Tanrı İsrail ile olan ilişkisini henüz sonuçlandırmamıştır. İkinci olarak, Tanrı İsrail, Yahuda ve Yeruşalim derken tam olarak bu isimlerin coğrafya üzerindeki yerlerinden söz eder. Ama bir gerçek var ki, Tanrı bugün birilerini seçiyorsa bu seçimi sadece ve sadece İsa Mesih'te yapar. Hangi ulustan, hangi ırktan gelirseniz gelin, geçmişiniz, yaşam koşulunuz ne olursa olsun fark etmez. Eğer İsa Mesih'teyseniz, İsa Mesih'e iman eden, onu kurtarıcı ve Rab olarak kabul eden biriyseniz, o zaman siz de Tanrı tarafından seçilmiş birisiniz. Bizler yapıcısı ve kurucusu Tanrı olan bir şehri bekliyoruz. Ve bu şehir bir gün yukarıdan, Tanrı'dan gelecektir. Bizim umudumuz bu. Ama Tanrı İsrail'e vermiş olduğu bütün vaatleri sonuna kadar tutacak, onlara sadık kalacaktır. Eğer bana Tanrı'nın verdiği sözlerine, vaatlerine karşı sadık kalmayacağını kanıtlayabilseydiniz, o zaman Tanrı'nın kilisesine de sadık kalacağına hangi nedenle inanacağımı bilemezdim. Ama hamdolsun böyle bir şey olmayacak. Tanrı, inanlar topluluğu olan bizlere vermiş olduğu sözleri sona dek tutacaktır. Çünkü O güvenilirdir. Zekeriya 2. bölümdeki görümde Yeruşalim kentinin ve tapınağın Zekeriya'nın günlerinde sürgünden geri dönenler tarafından yeniden kurulacağı önceden bildirilir. Ancak bu ön bildiri bu kadarla da sınırlı kalmaz. Diğer bütün peygamberler gibi Zekeriya peygamber de dünyanın son günlerine giden bir geleceği ve Yeruşalim kentiyle tapınağın yeniden kurulacağı 1000 yıllık egemenlik zamanını önceden bildirmektedir. 1000 yıllık bu dönemde çöller gül çiçeği gibi yeşillenip açacaktır. Rabbin kendisi bu dönemde Yeruşalim'de olacaktır. Ben bugünkü Yeruşalim kentinin görünümünü şahsen her ne kadar sevmiyorsam da Rab oraya geldiğinde sizler ve ben orayı seveceğiz. Ne var ki bizler o zaman orada yaşamayacağız çünkü o dönemde kilise yani İsa Mesih'in inanlılar topluluğu olan bizler gökyüzündeki yeni Yeruşalim'de yaşamak üzere yeryüzünden alınıp götürülmüş olacağız. Ama yersel Yeruşalim yani bugünkü Yeruşalim dediğimiz şehir insanlarla dolu olacak ve yeryüzünün merkezi durumuna gelecektir. Unutmamalıyız ki bunun böyle olacağını Rabbin kendisi Zekeriya 1. bölüm 17. ayette şu sözlerle söyler. Şunu da duyur, her şeye egemen Rab, kentlerim yine bollukla dolup taşacak diyor. Ben Rab, Siyon'u yeniden avutacağım. Yeruşalim'i yine seçeceğim. Sizin de göreceğiniz gibi Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde yapılacak olan her şey, aynı zamanda sonsuzlukla da ilgili bir anlam ve değer taşır. Tanrı'nın İsrail ile bir amacı vardır ve İsrail'i kesip atmaz. Zekeriya peygamberin günlerinde yerel gelişmeler her ne kadar hayal kırıklığı yaratacak özellikler taşıyor ve Tanrı onları terk etmiş gibi görünüyorsa da, Tanrı onların kendileri için iyi bir tasarısının var olduğuna ve onlar için sonsuz bir amaç ve hedef belirlediğine inanmalarını istiyordu. Onlar da eğer bugün yaşamış olsalardı, bugün bizim söylediğimiz gibi Elçi Paulus'un şu sözlerini büyük bir cesaret ve güvenle söylüyor olacaklardı. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Elinde ölçü ipi olan bir adamla ilgili görülen görümde Zekeriya 2. bölüm 1. ayette şöyle der. Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. Gözlerimi tekrar kaldırıp baktım diyor. Zekeriya bu gördüklerini uyanıkken kendi fiziksel gözleriyle görüyordu. Yani uykuda değildi. İşte bir adam ve o elinde bir ölçü ipi tutuyordu. Bu adamın görünüşü onun Rabbin meleği yani birinci görümde kızıl ata binen sürücü gibi beden almadan önceki görümlerden birinde bulunan İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Zekeriya ondan basitçe bir adam olarak söz ederken benim ona nasıl Rabbin meleği dediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Evet, Zekeriya'nın ondan bir adam olarak İbranice'de iş sözcüğünü kullanarak söz ettiği doğrudur. Ama yine Zekeriya 6. bölümün 12. ayetinde şöyle söz edecektir. İşte Dal adındaki adam bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Tabii ki bu Yesse'den çıkıp gelen Davut'un filizi İsa Mesih'ten başkası değildir. Burada geçen ölçme ipinin ne anlama geldiğini belirleyebilmek için dikkatinizi kutsal yazılardaki diğer ayetlere çekmek isterim. Örneğin Yeremya 31. bölüm 38 ve 39. ayetler. Yeruşalim kentinin Hananel kulesinden köşe kapısına dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor diyor Rab. Ölçü ipi oradan Garev tepesine doğru uzayıp Goa'ya dönecek. Tanrı'nın bir ölçü ipi kullandığını gördüğümüz zaman onun ölçmekte olduğu yer yararına işlemeye, o yeri bereketlemeye başladığını söyleyebiliriz. Yeremya'daki biraz önce okuduğumuz bu ayette Tanrı Yeruşalim'i ölçüyordu. Hezekiel peygamber de böyle bir ölçme içinden söz ederek Hezekiel 40. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde şöyle söyler. Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. Bana, insanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit. Sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Bu ayetleri okumaya devam ettiğimizde bunun Yeruşalim'deki bin yıllık tapınağın yapılışıyla ilgili bir görüm olduğunu anlarız. Kutsal kitapta ölçü ipiyle ilgili başka bir ayet daha var. Vahiy 11. bölüm 1. ayettedir bu. Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve sunağı ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak. Orayı ölçme çünkü orası kutsal kenti 42 ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi der. Fazla ayrıntıya girmeden kısaca özetlemek gerekirse bu ayetlerde söze edilen şeyin yine Mesih'in egemenliğinde kurulacak olan bin yıllık tapınağın ölçüm işi olduğu söylenebilir. Zekeriya 2. bölüm 2. ayette nereye gidiyorsun diye sordum. Adam Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye yanıtladı der. Zekeriya meraklıdır ve sorar. Elinde ölçme ipiyle böyle nereye gidiyorsun? Ve yanıt Yeruşalim'i ölçmeye, genişliği ne kadardır, uzunluğu ne kadardır, ölçmeye gidiyorum olur. Elinde ölçü ipi bulunan adam şehrin genişleyip büyüyeceğini söyler. Zekeriya'nın günlerinde şehir çok büyük bir kent durumuna gelmişti. Günümüzde de genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Yerleşim kent surlarının dışına çoktan taşmış durumda. Eski Yeruşalim'in dışında kalan bütün tepelerde yeni yerleşim bölgeleri kurulmaya, yeni yapılar yükselmeye devam etmektedir. Şu anda sürdürülen bu yeniden yapılanma işini Zekeriya peygamberin ön bildirisinin gerçekleşmesi olarak görmüyorum. Çünkü bu ön bildirinin daha ileride bir zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Yahudiler hala bugünkü topraklarından uzaklaştırılabilirler. Eğer karşılarında kendilerinden daha kuvvetli bir güç bulunursa bu olur. Ama böyle de olsa Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatler hala geçerliliğini sürdürecektir. Çünkü sonuçta Yeruşalim yine Yahudilerin elinde olacak ve Mesih yeryüzündeki egemenliğini kurmak için yine buraya gelecektir. Çünkü Tanrı'nın Yahudiler için son amacı onları kutsal topraklara geri getirmek ve topraklarda yerleşmelerini sağlamaktır. Zekeriya 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi. Koş, o gence de ki, İçinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. Koş ve bu gence söyle diyor. Genç adam burada tabii ki Zekeriya'dır. Yeruşalim'de duvarsız köylerde olduğu gibi oturulacaktır. Bugün Yeruşalim kentini çevreleyen bir duvar yok. Eski Yeruşalim kentinin duvarları bugünkü genişleme ve büyüme karşısında ortada küçücük bir alanda sınırlı kalmıştır. Şehrin en büyük bölümü bugün eski duvarların dışında çevredeki tepeler üzerindedir. Bu ön bildiri ileride bir gün gerçekleştiğinde görünüm yine aynı olacaktır. Bu kentin çevresine bir duvar oluşturmanın gereği kalmayacaktır. Çünkü modern savaş teknolojisi karşısında duvarların koruyucu hiçbir değeri ve etkisi kalmayacaktır. İkinci olarak da Yeruşalim kenti barış ve huzur içinde olacaktır. Yani barışı getirecek olan İsa Mesih Yeruşalim kentinde egemenlik sürecektir. O zaman tam anlamıyla barış yaşanacaktır. Zekeriya 2. bölüm 5. ayette Rab, ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor. Bu sözler günümüzde henüz gerçekleşmiş değildir. Ama Tanrı bu ayette ileride onlara ateş duvarı olacağını, onları kendisinin koruyacağını söyler. Ve Tanrı onları koruduğu zaman bu bir mucize olacaktır. Kendisi onların sadece koruyucusu olmayacak ama aynı zamanda onların ortasında da bulunacaktır. Diğer bir deyişle Tanrı'nın Şekina yüceliği, izzeti tapınağa geri gelmiş olacak. Sürgünden geri dönenlerin Yeruşalim'de Zekeriya'nın günlerinde yaptıkları tapınağa Tanrı'nın sözünü ettiğimiz bu yüceliğe geri gelmemişti. Ama Tanrı sürgünden dönen Yahudileri koruyacağına ilişkin bir vaat verir. Lut'u kurtardıktan sonra İbrahim peygambere verdiği vaadi bir anlamda şimdi onlara da yenilemektedir. Yaratılış 15. bölüm 1. ayette bundan sonra Rab bir görümde Avram'a korkma Avram diye seslendi. Senin kalkanın benim, ödülün çok büyük olacak. Yani Tanrı onlara vermiş olduğu sözlerin hepsini sonuna kadar tutacaktır. Daniel, Hezekiel, Zekeriya ve Vahiy kitapları kutsal kitaptaki dünyanın sonuyla ilgili gelişmelerin anlatıldığı apokaliptik kitaplardır. Bunların her biri ileriyi Tanrı'nın egemenliğinin yeryüzünde kurulacağı gelecekteki zamanı ele alır. Gelecek olan bu yüceliği göstermek için Hezekiel kitabının 43. bölümünden biraz uzun sayılabilecek bir bölümü burada alıntı olarak kullanmak isterim. Bu ayetlerde Rab İsa Mesih'in kendi tapınağına girişi anlatılır. Ve sonra beni kapıya, doğuya bakan kapıya getirdi. İşte İsrail'in Tanrısının yüceliği doğu yolundan geldi ve sesi çok suların sesi gibiydi. Ve yer onun yüceliğinden parlıyordu der. Bu yeryüzünde kendi tapınağına giren Rab İsa Mesih'in görüntüsüdür. Dikkat ederseniz Mesih doğudan gelir. Yeruşalim duvarlarındaki doğu kapısının bugün mühürlü olmasının bu kadar önem taşımasının nedeni de budur. Bu kapının karşı cephelerinde bulunan tepeler binlerce Yahudi mezarıyla doludur. Bu Yahudiler bu sözler gerçekleşip Mesih yeryüzüne geri geldiğinde onunla birlikte olmayı umut ederek oraya gömüldüler. Hezekiel 43. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail Tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. Gördüğüm görüm Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. Rabbin görkemi tapınağa doldurdu. Adam orada yanımda dururken tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. Bana şöyle dedi. İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da, kralları da, fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek. Dikkat ederseniz Rab bu ayetlerde İsrail oğulları arasında sonsuza dek oturacağım yer burasıdır der. Sonsuza dek sözü çok uzun bir zamandır. Bu peygamberlik sözlerinin Hezekiye'nin günlerinde gerçekleşmediğini biliyoruz. Çünkü bu sözler İsa Mesih yeryüzündeki bin yıllık egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecek sözlerdir. Yine dikkat ederseniz Zekeriya peygamber biraz önce baktığımız gibi şu ön bildiride bulunur. Zekeriya 2. bölüm 5 ve 6. ayetler. Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor Rab. Haydi, haydi kuzey ülkesinden kaçın diyor. Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım. Böyle diyor Rab. Buradaki haydi, haydi sözleri dur ve dinle demektir. Bir insanın dikkatini çekmek için bir tane haydi sözü yeterli olurdu olmasına ama burada iki kez bu söz tekrar edilmekte ve duyurulmak istenen haberin önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Bu ayette daha çok bir uyarı anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Kuzey ülkesinden kaçın diyor. Her ne kadar Babil İsrail'in tam kuzeyinde değilse de Filistin topraklarının kuzeydoğusunda yer alıyorsa da bir sonraki ayetten burada söze edilen kuzey ülkesinin Babil olduğu anlaşılır. Oraya kuzey ülkesi denilmekteydi çünkü ticaret kervanları ve istilacı ordular Yeruşalim'e gelirlerken bereketli ay adı verilen güzergahı izler ve Filistin topraklarına kuzeyden girerlerdi. Çünkü sizi göğün dört yeli gibi dağıttım diyor Rab. Her ne kadar tarihteki Babil İmparatorluğu bu peygamberlik sözünün gelmesinden iki yıl sonra yıkıldıysa da bu sözlerin tamamı dünyanın sonlarında Tanrı onları dağıttıkları her yerden tekrar bir araya topladığı zaman gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 7. ayette Babil'de oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul demektedir. Peki niçin çıkmalıydılar? Çünkü Babil yıkılmak üzereydi. Tanrı Babil'i çok yakında yıkacaktı. İsterseniz şimdi bir önceki bölümde incelediğimiz boynuzlar ve demircilerle ilgili görümü incelemeye devam edelim. Birinci boynuz Babil'dir ve birinci demirciyi temsil eder. Mediler ve Persler Babil'i büyük bir yenilgiye uğratacak ve yıkacaklardı. Çünkü güçlü bir imparatorluk yani boynuz haline geldikleri zaman Tanrı halkı olan İsraillilere zulmedeceklerdi. Bunun üzerine Tanrı başka bir demirciyi yani Yunanları tarih sahnesine çıkartacak, Med ve Persleri ortadan kaldıracaktı. Zamanla Yunanlar da gururlu bir ulus haline geleceklerdi. Büyük İskender'in bölünen imparatorluğundan ortaya çıkacak Antiochus Epiphanes adlı bir komutanın zulmü altında İsrail büyük acılar çekecekti. Bunun üzerine Tanrı yeni bir demirciyi yani Roma İmparatorluğunu ortaya çıkaracak ve bunlar Yunanların gücünü sona erdireceklerdi. Roma İmparatorluğu güçlenip bir boynuz durumuna geldiği zaman acaba onu hangi demirci ortadan kaldıracaktı? Tarih bize o muhteşem Roma İmparatorluğunun dağılıp yıkıldığını, peygamberler ise yıkılmış olan imparatorluğun dünyanın sonlarına doğru yeniden ayağa kalkacağını söyler. Peki Roma'yı dünyanın sonlarında ortaya çıkartacak bu süper dünya gücünü kim yıkacaktır? Rab İsa Mesih gökten yeryüzüne bir kez daha gelecek ve ilk gelişinde Nasıralı marangoz olarak bilinen İsa Mesih bu kez geldiğinde elinde ölçme ipiyle gelecekti. O dönemde tüm dünyayı eline geçirip diktatörlük yapan Mesih karşıtını, Antikrist'i ve yönetimini büyük bir yenilgiye uğratacaktır. İsa Mesih yeryüzündeki kendi egemenliğini bu olaydan sonra kuracaktır. Bu görümlerde bize verilen görüntü işte budur. Bu görümlerin bu kadar çok önem taşımasının nedeni de bu olsa gerekir. Zekeriya 2. bölüm 8. ayette çünkü her şeye egemen Rab beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi. Size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur diyor. Bu ayette geçen onun göz bebeği terimi kutsal yazılarda başka yerlerde geçmesine karşılık sıra dışı bir terimdir. Buradaki ayette kullanılan sözcük İbranice baba sözcüğüdür ve anlam olarak kürsü veya arasından ışık giren kapı anlamına gelir. Çok değerli, kolayca zedelenebilir ve birinci derecede korunması gereken bir şeyi anlatırken kullanılırdı. İşte İsrail de Tanrı'nın önünde böyle büyük bir değer taşımaktadır. Zekeriya 2. bölüm 9. ayette elimi onlara karşı kaldıracağım. Köleleri onları yağmalayacak. O zaman siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız der. Elimi onlara karşı kaldıracağım ya da işte ben onların üzerine elimi sallayacağım demektedir bu ayette. Yani Tanrı'nın İsrail'e düşman olanlara gözdağı vermek için sadece elini sallaması yeterli olacaktır. Ve kendilerine kulluk etmiş olanlara çapulmalı olacaklar der. Bir zamanlar kendilerine hizmet etmiş olan köleler artık onların efendisi durumuna gelecek, kendileri de onların yerine geçip köle olacaklardı. Şimdi de kutsal kitaptaki en büyük peygamberliklerden birine gelmiş oluyoruz. Aranızda yaşamaya geleceğim der bu ayetlerde Rab. Tanrı bunu harfi harfine demek ister. Yeryüzünün Siyon adındaki o coğrafi yerine orada bulunacak olan belirli bir ulusa yani Siyon kızı olan İsrail halkına gelmeyi kasteder. Zekeriya 2. bölüm 10. ayette Rab, ey Siyon kızı sevinçle bağır çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Ey Siyon kızı sevinçle bağır derken Siyon'un Yeruşalim'de bulunan bir tepe olduğunu hatırlamalıyız. Tanrı Siyon'dan söz ederken Yahudilerden söz etmektedir. Yahudilere verilen bu peygamberlikleri alıp kendimize yönelik yorumlamak yanlış ve tehlikeli olur. Elbette ki kendi yaşantımıza uygulayabiliriz çünkü bu ayette önemli ilkeler yer alır. Birisi bu bir vizyondur diyebilir, haklıdır ama yine de vizyon gerçeğin bir yansımasıdır. Bir arkadaşım Vahiy kitabı konusundaki benim yorumlarımın kendisine uymadığını söyledi. O zaman öyleyse sen nasıl yorumluyorsun diye sordum. Bana bu bir simgedir dedi. İyi ama dedim peki neyin simgesidir? Yok ancak bir simgedir diye tekrarladı. Simge bir şeyin simgesi olmalı ve aynı zamanda anlamlı olmalı diye yanıtladım. Hiç yoktan bir açıklama çıkarıp anlamı budur diyemezsiniz. Anlamını nasıl bilebilirsin? Bir şeyin sembolüdür. Özenle inceleyerek, buna benzer parçalara benzetilerek bu şeyi anlamaya çalışmaktır. Kişisel yorumuma göre tek başına yorumlanabilen bir peygamberlik yoktur. Kutsal kitabın tümünü kullanmakla yorumu denetlemek gerekir. Bu yüzden de Tanrı Siyon benzeyişinde coğrafi deyimi kullanırken İsrail'in Siyon'undan söz eder. Bir de İsrail halkı olan Siyon kızına hitap ettiğini görüyoruz. Bu deyim birçok kez İsrail'e dayanılarak kullanılır. Başka ulusların hiçbirine işaret ederken kullanılmamaktadır. Zekeriya 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecekler. Yeruşalim'i yine seçecek sözü onun Yeruşalim'i bugün henüz seçmemiş olduğunu göstermektedir. Ama seçtiği zaman Yeruşalim kenti tüm yeryüzünün başkenti olacaktır. Unutmayın ki kutsal kitabın hiçbir peygamberlik sözü kendi başına yorumlanmamalıdır. Bir konuda yorum yapılacaksa o konuyla ilgili diğer paralel ayetlere de bakılması gerekir. Bu nedenle isterseniz Yeşaya peygamberin yazdıklarında bulunan bu konuyla ilgili bir bölüme bakalım. Ve son günlerde şunlar gerçekleşecek. Dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek. Bütün milletler ona akacaklar ve çok halklar gidecekler ve diyecekler diyen eski çeviride Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak der. Bütün bu gelişmeler Mesih'in yeryüzünde süreceği 1000 yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 13. ayette ey insanlar, Rabbin önünde sessiz durun. Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor der. O günde bütün dünya susacaktır. Bugünlerde konuşma özgürlüğü konusunda pek çok şey duyuyoruz ama o gün geldiğinde çok daha büyük ve muhteşem bir susma özgürlüğü olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı o zaman kendi tapınağında bulunacaktır. Bu şeyler ileride onun fiziksel varlığıyla yeryüzünde 1000 yıllık süreyle egemenlik süreceği zamanda yaşanacaktır. Gelecekle ilgili bu kısa açıklamalar Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerdeki insanlara büyük bir cesaret vermiş olmalıydı. Ve eminim öyledir. Bu açıklamalar bugün yaşayan bizleri de cesaretlendirmeli ve gayrete getirmelidir. Tanrı'nın her birimiz için bir tasarısı ve amacı var. O hem sizin hem de benim yaşamımda çalışıyor. Evet, kendisine hoşnut eden şeyi hem isteyelim hem de yapalım diye o yüreklerimizde çalışmaya bugün de devam etmektedir. Onunla uyum içerisinde olmak ve onun gittiği yönde gitmek gerçekten harika olacaktır.